11. kaset 2. yüz. Gorbaçov reformlarının dışarıdaki etkileri arasında Doğu Avrupa'daki demokrasi hareketlerini hızlandırması ve ABD ile birçok konuda anlayış birliğine vararak Avrupa yumuşamasına katkıda bulunması sayılabilir. Gerçekten Doğu Avrupa'daki katı komünist yöneticilerin arkasında 1950'lerden beri var olan Sovyet desteğini çekerek bölgedeki reform girişimlerine dolaylı katkıda bulunmuş oldu. İki Almanya'nın birleşmesi karşısındaki olumsuz Sovyet tutumunu kaldırarak 3 Eylül 1990'da Birleşik bir Almanya'nın doğmasına yol açtı. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'nin yeni oluşacak Avrupa'da önemli ve istikrarlı bir yere sahip olması yolundaki engelleri de kaldırmış oldu. Silahsızlanma alanındaki yürekli girişimleri, Amerikan Başkanı ile Doruk toplantısındaki olumlu ve ılımlı tutumu ve dış gezileriyle uluslararası alanda saygınlık kazandı. 1987 tarihli INF Anlaşması ve AGİK zirvesindeki yapıcı rolünün ertesinde, yani 1989'da, 30 yıllık bir aradan sonra Pekin'e giden ilk Sovyet önderi oldu ve iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirdi. Haziranda Federal Almanya ziyaretinde coşkuyla karşılandı. Temmuz'da Avrupa Konseyi toplantısına katılarak bir ortak Avrupa evi önerisinde bulundu ve kısa menzilli nükleer füzeler SNF konusunda görüşmelere başlanmasını istedi. Yılın en önemli olaylarından biri de Gorbaçov ile George Bush'un 2-3 Aralık 1989'da Malta açıklarında bir savaş gemisinde yaptıkları Doruk toplantısıydı. Malta Doruğu Avrupa'da kalıcı bir işbirliğini gerçekleştirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın ortasında yükselen demir perdeyi alçalttı ve daha az silahlı, daha esnek, daha işbirliğine yönelik bir dünyanın temellerini attı. 2. Sovyetler Birliği'nin dağılması. Yeryüzünün belki de son imparatorluğu 26 Aralık 1991 tarihinde dağıldı. Büyük İskender'in kurduğu devleti ilk imparatorluk olarak kabul edersek, o günden bu yana dünya tarihinde hasta yatağında ölen imparatorluk bulmak zordur. Hemen hepsi bir savaş ve hatta dünya savaşı sonunda yıkılmıştır ve yıkılmaları uzun bir süreç sonunda olmuştur. Ayrıca yıkılan her imparatorluk arkasında çözümü zor, uzun vadeli ve karmaşık sorunlar bırakmıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılması ise bu tarihsel kalıba uymamıştır. Dağılma sürecini 1985'te Gorbaçov'un iktidara gelmesinden başlatırsak, 6 yıl gibi çok kısa bir sürede yıkılmıştır ve bu son bir savaş sonunda olmamış, deyim yerinde ise tereyağından kıl çeker gibi gerçekleşmiştir. Üstelik yıkılışın sonuçları bugüne kadar olanlar dikkate alınırsa hiç de tarihçilerin korktukları ölçüde vahim değildir. Bugün için bir değerlendirme yaparsak, tarihteki benzerlerinden çok daha yumuşak gelişmelere yol açmışlardır. Sovyetler Birliği'nde 20. yüzyılın gördüğü en köklü reformlardan birinin kapısını açan Gorbaçov, 1991 yılında istifa etmek zorunda kaldı ve düzeltmeye çalıştığı devlette yıkıldı. Gorbaçov 1990'da bir yanda çok ciddi ekonomik sorunlar, öte yanda Sovyet Cumhuriyetlerinde etnik ve ulusçu huzursuzluklarla karşılaşmıştı. O kadar ki 1990'da ülke 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en kötü yılını yaşıyordu. Bu durumda 70 yıldır elde ettikleri statü ve gönençten yoksun kalan Komünist Parti bürokratları ve sanayi askeri kompleksten gelen etkili kişilerin boy hedefi haline gelmesi zor olmadı. Üstelik bu sorunlarla birlikte ortaya çıkan ulusçu ve bağımsızlıkçı hareketleri önlemek umuduyla merkezin cumhuriyetler üzerindeki denetimini gevşeten yeni bir birlik antlaşması hazırlatmıştı ve bu antlaşmanın 20 Ağustos 1991'de imzalanması planlanmıştı. Bu herhalde 1985 yılından beri ülkenin gidişini beğenmeyen kesimler için bardağı taşıran son damla oldu. 19 Ağustos'ta Başkan Yardımcısı Yanayev'in Gorbaçov'un sağlığındaki ani bozulma nedeniyle ülkenin yönetimini eline geçirdiği ve 6 aylık bir süre için bir olağanüstü hal komitesinin tüm yönetim yetkileriyle donatıldığı açıklandı. Aynı gün toplanan Bakanlar Kurulu'nda yalnızca iki bakan darbeye karşı çıktı ve bir ikisi dışında tüm gazetelerin yayımı yasaklandı. Bu nitelikleriyle Moskova'daki darbe, Almanya'daki Kapp darbesiyle ilginç benzerlikler gösterir. Nasıl Albay Kapp ülkedeki genel grev nedeniyle yönetimi tam eline geçirememiş ve 3 gün sonra düşmüşse, Moskova'daki darbeciler de 12 Haziran'da seçilen devlet başkanı Boris Yeltsin'in önderliğinde halkın ve ordunun büyük bir bölümünün direnmesiyle aynı akibete uğramıştır. 21 Ağustos'ta darbe başarısızlığa uğradı ve Gorbaçov görevine geri döndü. 24 Ağustos'ta Komünist Parti önderliğinden istifa etti ve parti merkez komitesinin de dağılmasını istedi. Bu süreç 19 Ağustos'ta Sovyet Parlamentosu'nun Komünist Parti'nin tüm faaliyetlerini sona erdirmesiyle noktalandı. Böylece 19 Ağustos darbesinin başarısızlığı 74 yıllık komünist yönetiminde çöküşüne yol açtı. Bu arada birçok cumhuriyette arka arkaya bağımsızlıklarını ilan ediyorlardı. Eylül 1991'e gelindiğinde Gorbaçov ülkenin tam bir felaketle karşı karşıya olduğunu söyleyerek yeni bir Sovyetler Birliği'nin kurulması için geçici bir süre tüm yönetim yetkilerinin kendisinde henüz bağımsızlığını ilan etmemiş olan 10 cumhuriyet başkanında ve atamayla oluşacak bir yasama organında toplanmasını istedi. Bu umarsız çağrı batmakta olan tekneyi kurtaramadı ve Gorbaçov'un istifasından bir gün sonra 26 Aralık 1991'de Sovyetler Birliği resmen dağıldı. İşin aslına bakılırsa 8 Aralık'ta Brest'te bir araya gelen Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya Sovyetler Birliği'nin artık var olamayacağı konusunda görüş birliğine varmışlar ve yerine bağımsız devletler topluluğunun kurulduğunu açıklamışlardı. 21 Aralık'ta ise Sovyetler Birliği'nin son 12 cumhuriyetinden 11'inin başkanları Almata'da toplanarak yeni devletler topluluğunu biçimlendiren antlaşmaları imzaladılar. 3. Doğu Avrupa'da büyük dönüşüm. Bu başlık altında Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde 1980'li yılların sonlarına doğru ortaya çıkan baş döndürücü gelişmeler tek tek ülkeler ve bu ülkelerdeki olaylar temelinde ele alınmayacaktır. Yapılacak olan genel bir değerlendirmedir. Orta ve Doğu Avrupa'daki gelişmeler tarihi ve ekonomik olmak üzere iki boyutta ele alınabilir. Tarihi boyut içinde öncelikle belirtilmesi gereken, bu ülkelerin de genel Avrupa kültürünün parçası olduklarıdır. Son 2-3 yüzyılın tarihine baktığımızda, Batı Avrupa'da başlayan bütün ileri nitelikte hareketlerin er ya da geç Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde etkilerini gösterdiklerini anlıyoruz. Örneğin Fransız devriminin ulusçuluk ve liberalizm akımları 70-80 yıllık bir süreden sonra Doğu Avrupa'ya gelmiş ve burada bağımsız devletler kurulmuştur. Demokrasi, özgürlük ve insan hakları yolundaki mücadele 20. yüzyılda Batı Avrupa'da göreli bir başarı kazanmıştır. Herhalde çok partili parlamenter sistem temel hakların korunması ve özgürlük de Orta ve Doğu Avrupa'da 21. yüzyıla yaklaşılan günlerde etkili olacaktır. Bunun işaretleri daha önce değinildiği gibi Gorbaçov'dan çok önce belirmeye başlamıştı. Sovyetlerdeki gelişmeler bu süreci hızlandırıcı bir etki yapmıştır. Kitle demokrasisi ve çoğulcu siyasal yaşam Batı Avrupa'da 1945 sonrasında gerçekleşmeye başladı. Bugün Orta ve Doğu Avrupa'da tanık olunan yarım yüzyıl sonra bu ülkelerde de tek partili yaşamdan çok partili demokratik sisteme geçiş hazırlıklarıdır. Ulusçuluk 19. yüzyılda Batı Avrupa ülkelerinin deneyimiydi. Bu patlayıcı ilke Avrupa ile birlikte dünyaya iki dünya savaşına mal oldu. Ancak bu önemli ulusçuluk deneyiminden sonra yani 2. Dünya Savaşı'nı izleyerek Batı Avrupa'da birlik ve bütünleşme çabalarına girişildi. Avrupa'nın öteki bölgelerinde ulusçuluk ve self-determination ilkesi hem yeni idi hem de toplulukların zorla yer değiştirmelerine, kuvvet kullanımına ve karşılıklı güvensizlik duygularına yol açmıştı. Şimdi ulusçuluğun Orta ve Doğu Avrupa'da aldığı yeni biçim içinde daha çok siyasal katılım ve ekonomik pastadan daha çok pay alma istekleri ağır basmaktadır. Bu gelişmelerin kaçınılmaz sonucu ise eski Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa ve Kafkaslar'da görülen ve kurulu devletlerin bütünlüğünü zorlayan etnik çatışmalar olmuştur. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde görülen gelişmelerin ekonomik boyutunda ise endüstrileşmenin yol açtığı sorunlar yatmaktadır. Batı Avrupa ülkelerinde 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında denetimsiz ve acımasız olan endüstrileşme süreci, daha sonra sosyal devletler anlayışından etkilenerek içine sosyal hakları, dengeli gelir dağılımını, karma ekonomi anlayışını, kısaca sosyal demokrasiyi almıştır. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde bugün dışa açılmayı, merkezi ekonomik planlamaya son vermeyi, tüketim maddelerinin üretimine öncelik tanımayı, dünya mali alışverişi dışında kalmama isteğini ve teknoloji transfer etme gereğinin anlaşılmasını görüyoruz. Genel olarak şu söylenebilir: Teknoloji devrimi ile tek bir sistem haline gelecek olan dünyada, ekonomik açıdan gelişen ülkelerde tek partili dar siyasal yapı zorlanmaktadır. Orta ve Doğu Avrupa'da görülen bu olgunun yarattığı değişiklikler ve sıkıntılardır. Ekonomileri gelişen öteki dünya ülkelerini de eninde sonunda bekleyen gelecek bu olsa gerektir. Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Doğu Avrupa dahil komünizmin çökmesinin nedenlerini bugünden net biçimde ortaya koyma olanağı yoktur. Bu çapta dünya olaylarının nedenleri çok derin ve karmaşıktır. Ancak üzerlerinden uzun bir süre geçtikten sonra belirirler. Buna karşın uluslararası ilişkiler uzmanlarının çoğu, bu büyük olayların nedenini devletçi ekonomik kalkınma modelinin, Sovyetler ve Doğu Avrupa ülkelerindeki ekonomik bunalım olarak ortaya çıkan başarısızlığında aramaktadırlar. Bunun doğruyu yansıttığı çok kuşkuludur. Bu devletlerin sosyalizmi gerçekleştirme mücadelelerinde başarısız olduklarını söylemek, toplumlarının endüstrileşmesi, kentleşmesi, modernleşmesi ve önemli askeri güç durumuna yükselmeleri dikkate alındığında pek doğru olmaz. Bugünden görünen olayların gelişmesinde ekonomik nedenlerden çok siyasal ve toplumsal nedenlerin ağır bastığıdır. Kalkınma hangi ölçütte değerlendirilirse değerlendirilsin, bu bölgede devlet önderliğindeki kalkınma modeli, toplumların endüstrileşmesinde, kentleşmesinde ve genel olarak eğitilmelerinde başarılıdır. Bu durum özellikle 3. dünyanın gelişmekte olan ülkeleri ile üstün körü bir karşılaştırma yapıldığında bile apaçık ortaya çıkacaktır. 4. Almanya'nın birleşmesi ve Doğu Avrupa'ya dönüşü. Daha önce görüldüğü gibi 2. Dünya Savaşı'nın sonunda 3 ulus Almanya, Kore ve Vietnam ikiye bölünmüştü. Vietnam 1970'lerde birleşti. İki Kore aralarındaki düşmanlığa son verip birleşmenin yolunu açacak görüşmelere başladılar. İki Almanya'nın bu yola er ya da geç girmeleri doğal karşılanmalıydı. Almanyalıların birleşmesinin üzerinde en çok durulan konu olmasının ve belirli çevrelerde duyulan tedirginliğin nedeni, Alman ulusçuluğunun son 150 yıl içinde Avrupa'da 3 savaşa yol açmasında ve ülkenin gücünde yatar. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Almanya'yı işgal bölgelerine ayıran ve sonra da bölenler, amaçlarının bu bölünmeyi sürekli kılmak olduğunu söylememişlerdir. Ancak yeni Avrupa düzeninin barış ve istikrarının da bu bölünmeye bağlı olduğunu bilmekteydiler. Hatta yumuşamanın taçlandığı 1975 tarihli Helsinki belgesinin başarısı, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı sonrasının ve özellikle Almanyaların sınırlarının nihai olarak tanınmasında yatmaktaydı. Ne var ki bu tarihi izleyen 15 yıl içinde ve özellikle 1989'da ortaya çıkan şaşırtıcı gelişmeler, iki Almanya'nın birleşmesini bir oldu bittiye getirdi. Bu sonucun oluşmasında en büyük pay kuşkusuz Doğu Avrupa ve Sovyetler'deki beklenmedik gelişmeler çerçevesinde Almanyaların hızlanan Avrupa bütünleşmesi ve yumuşaması içinde birleşmelerindedir. Almanyaların birleşmesi şu kısa yolu izledi. Gorbaçov'un yumuşak tutumu ve Polonya ile Macaristan'daki liberal gelişmelerden etkilenen Doğu Almanya'da 1989 Ekim'inde Honecker'in istifasını, Kasım ayında Soğuk Savaş'ın en büyük simgesi olan Berlin Duvarı'ndaki gösteriler ve duvarın açılması izledi. 18 Mart 1990'da yapılan 1945 sonrasının ilk serbest seçimlerinden Hristiyan Demokrat Parti birinci parti olarak çıktı. Nisan ayında iki Almanya ile 2. Dünya Savaşı'nın galipleri olan İngiltere, ABD, Fransa ve Sovyetler Birliği arasında 2+4 olarak bilinen ve Almanya'ya egemenliğinin geri verilmesini ve Berlin Duvarı'nın tümüyle yıkılmasını öngören görüşmeler yapıldı. Mayıs'ta Doğu Almanya'da yerel seçimler yapılarak iki Berlin'in birleşmesi süreci hızlandı. Haziran'da iki Almanya arasında parasal ve sosyal birlik gerçekleşerek Doğu Mark'ının Batı Mark'ına birebir eşlenmesi sağlandı ve Doğu Almanya'nın vergi sistemi tümüyle değişti. Nihayet 2+4 görüşmelerinin sonuçlanmasını izleyerek 2 Ekim 1990 gecesi saat 24'te tek bir Almanya doğdu. Gerçekte Almanyaların birleşmesi öteki Avrupa devletlerinin içtenlikle isteyip bekledikleri bir gelişme değildi. Ancak Avrupa'nın yeni havası içinde ve Almanların azmi karşısında birleşmeyi desteklediklerini açıklamaktan başka bir şey yapamadılar. Bu birleşmeye kötümser gözle bakanlar, Alman ulusçuluğunun iki dünya savaşına yol açtığını, Avrupa'nın ortasında birdenbire ortaya çıkan bu devin eninde sonunda Orta ve Doğu Avrupa'yı etkisi altına alacağını, Alman ulusçuluğunun ırkçılığa dönüşmesinin çok zor olmadığını ve nihayet birleşmenin Avrupa bütünleşme çabalarını kötü yönde etkileyeceğini belirtmektedirler. İyimserler ve Alman halkının büyük bir çoğunluğu ise tarihte benzerliklerden çok farklılıklar üzerinde durulması gerektiği görüşünden hareket etmektedirler. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman saldırganlığının nedeni II. Reich'ın ekonomik ve askeri gücüne uygun bir siyasal statüye sahip olmamasıydı. Bugün böyle bir durum söz konusu değildir. II. Dünya Savaşı'ndaki saldırganlık nedeni ise Birleşik bir Almanya'nın bu güçlü devletin Versay Antlaşması'nın zincirleri arasında boğulmak üzere olmasıydı ve Hitler iktidara geçerken en çok bu durumdan yararlanmış, 3. Reich'ı kurmuştu. Bugün Almanya Avrupa bütünleşmesi sürecinin tam ortasında, güçlü ve zengin bir ülkedir ve Hitler gibi bir önderin iktidara gelmesi olasılığı yok gibidir. Dolayısıyla Almanya'nın Avrupa yumuşama ve bütünleşmesinin vazgeçilmez bir odağı olduğu görüşünü savunmaktadırlar. Alman Birliği'nin sağlanmasından sonra ülkenin karşılaştığı iç sorunların başında, eski Doğu Almanya'nın hantal ekonomisinin Batı ile bütünleştirilmesi ve sosyalist ekonominin güvencelerinden kapitalist ekonominin rekabet ve işsizliği ile karşılaşanların topluma kazandırılması geldi. Gerek bütünleşmenin yarattığı ekonomik sorunlar, gerekse Doğu Avrupa ülkelerinden gelen göçmen işçilerle mülteciler, Almanya'da zaten potansiyel olarak var olan ırkçılığı hortlattı. 1992'de daha çok gençlerden oluşan neo-nazi gruplar mültecilere ve özellikle Türk işçi ailelerine saldırı kampanyasını hızlandırdılar. Yalnız bu yıl içinde yabancılara 2300 dolayında saldırı oldu ve yabancı düşmanlığı yayılarak büyüdü. 1993 Mayıs'ında ise Alman parlamentosu ülkeye iltica etme hakkına çeşitli sınırlamalar getirdi. Dış politikaya gelince tarihsel örneklerinden akıl yürütürsek, 80 milyonluk güçlü bir Almanya'nın yalnız Orta ve Doğu Avrupa'da değil, tüm kıtada ağırlığını hissettireceği bellidir. Birleşmeden hemen sonra yeni özgürlüğünü kazanan Doğu Avrupa ülkelerine yönelik yeni politikası, bölgede ve giderek Balkanlarda Almanya'ya belirgin bir üstünlük sağladı. O kadar ki geleneksel etki alanı olan Hristiyan ve Slovenya'nın bağımsızlık ilanlarını hemen tanıyarak ve bu yolda yaptığı baskıyla öteki Batı Avrupa ülkelerine de aynısını yaptırarak Yugoslavya'nın dağılmasında ve bugünkü Bosna Hersek trajedisinin ortaya çıkmasında başrol oynadı. 1993 ve 1994 olaylarının gösterdiği gibi gelecekte Avrupa bütünleşmesinin sağlanmasında da Almanya'nın öncü rolü oynayacağı ve yeni Avrupa mimarisinde ağırlığa sahip olacağı söylenebilir. 5. Yeni Avrupa'nın mimarları. Bugün Avrupa içi ilişkiler çok hızlı değişiklikler gösteriyor. Bu yüzden olanları ve olacakları açık biçimde tanımlayıp öngörmek çok zordur. Daha 6 yıl önce bugün olanlar keskin görüşlü bir gözlemci tarafından söylenseydi, ona inananların sayısı herhalde çok az olurdu. Ancak bugün için söylenebilecek olan şudur. 1940 ve 1950'lerin ortasında oluşan iki kutuplu dünya ile buna bağlı olan Soğuk Savaş, 60'lı ve 70'li yıllarda değişiklik göstermiş ve yumuşama süreci başlamıştır. Ama bu yumuşama içinde Avrupa'da dahil tüm dünyada Soğuk Savaş'ın kimi özellikleri sürüyordu. Bugün görünen o ki Soğuk Savaş'ın önemli özelliklerinden olan keskin ideolojik çatışma, diplomasinin bir kurum olarak işlevini yapamaması, hızla tırmanan silahlanma ve siyasal, ekonomik ve bireysel temasın azlığı gibi olgular artık tarih olma yolundadır. Ancak Avrupa denge ve istikrarının nasıl ve ne zaman oluşacağı tam bilinmemektedir. Yeni Avrupa dengesinde Varşova Paktı ortadan kalkmış olsa bile NATO'nun ne olacağını, Birleşik Almanya'nın ne gibi sonuçlar doğuracağını ve Doğu Avrupa'daki reformların nereye kadar varacağını kestirmek zordur. Ama yeni Avrupa ve belki de giderek tüm dünyaya öncelikle dört kuruluşun biçim vereceği belli oluyor. Bugün NATO bir askeri savunma örgütü olarak sürmekte, askeri öneminin azalmasına karşın siyasi yönünün ön plana çıkmasıyla Avrupa'nın kurulmasında ve istikrarın sürmesinde önemli bir role sahip olacağı çok sık belirtilmektedir. Hele Kuveyt bunalımından sonra bölge dışı tehditler karşısında yeni işlevler kazanarak güçleneceğini ve Avrupa dışı bunalımların Avrupa'yı etkilememesi yönünde adımlar atacağını söyleyenler de vardır. Bosna çatışmasında saldırgan Bosnalı Sırplara karşı etkin olmasa da 1994 yılında askeri zorlama önlemleri alan ve ileride çıkacak başka Avrupa çatışmalarında da aynı yola gidecek tek kuruluş gibi görünen NATO'dur. Bugün için görünen NATO'nun en azından siyasal bir danışma örgütü olarak Avrupa'nın yeni biçiminin belirmesinde belirli bir paya sahip olacağıdır. Geleceğin Avrupa'sına biçim verecek ikinci kuruluş Avrupa Birliği'dir. Gerçekten göz kamaştırıcı olarak nitelenebilecek ekonomik başarısıyla üye olmayan tüm Avrupa devletlerinin topluluğa gıpta ile bakmalarına yol açmış, 1989'u izleyerek bir mıknatıs gibi bu devletleri kendine çekmeye başlamıştır. Böylece Birleşik Avrupa'nın nihai sınırının artık 12'ler Avrupa'sı ile sınırlı kalmayacağı açıkça ortaya çıkmıştır. Topluluğun yeni Avrupa mimarisindeki payı Avrupa'daki öteki gelişmelerden de etkilenecektir. Çünkü kısa sürede topluluğun üye sayısının genişlemesi çok zor görülmektedir. Bu durumda ya sıkı bir 12'ler grubunun çevresinde birlik çabaları ileri bir tarihe kadar herhangi bir sonuç vermeyecek ya da birlik ilkelerinden ödünler verilerek daha geniş ama daha gevşek bir Avrupa bütünleşmesine gidilecektir. 31 Aralık 1992'den geçerli olmak üzere topluluk içinde malların, hizmetlerin, sermaye, işçi ve turistlerin hareketine konan sınırlamalar kaldırıldı. Bu arada 12 Avrupa topluluğu devletinin önderleri Hollanda'nın Maastricht kentinde toplanarak 9-11 Aralık 1991 topluluğun birlik biçimine dönüşmesinde dönüm noktası olan mali ve siyasal birlikle ilgili antlaşmaları imzaladılar. Bu antlaşmaların önemli noktaları şöyle özetlenebilir. İ. 1999 yılına kadar ortak bir para birimine geçilmesi. İngiltere ve Danimarka isterlerse bunun dışında kalabilecekler. II. Ortak bir dış politika izlenmesi yollarının aranması. III. Batı Avrupa Birliği içinde ortak bir savunma politikası izlenmesinin hazırlıklarının yapılması. IV. Üye ülkelerde izlenecek sosyal politikada topluluğa öncü rol verilmesi. İngiltere yine bunun dışında tutuldu. Ve topluluğun 4 fakir ülkesine daha çok yardım verilmesi. Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve İspanya. VI. Avrupa Parlamentosu'nun yetkilerinin artırılması. Maastricht'in yürürlüğe girebilmesi için 12 ülke parlamentosu tarafından onaylanması gerekmektedir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı bugün Avrupa güvenliği ile ilgili birinci derecede bir konferanslar sürecidir ve klasik silahlarda indirimden sorumlu Akkum görüşmeleri bu çerçeve içinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla tüm Avrupa devletleriyle ABD ve Kanada'yı kapsayan AGIC süreci, gelecek Avrupa'nın mimarları arasında önemli bir role sahip olmaya adaydır. Bir sekreteryanın kurulmasıyla sürekli bir örgüt biçimine dönüşmesi için çalışmakta ise de, hala bir süreç olması, insan haklarıyla ilgili kurum ve mekanizmalara sahip olmaması ve her üyenin veto yetkisini elinde tutması yüzünden etkinlik derecesinin ileride ne olacağı bugün sorulan sorular arasındadır. 1949 yılında Avrupa'da demokrasi ve insan haklarının yerleştirilip korunması amacıyla ve siyasal bir örgüt olarak kurulan Avrupa Konseyi, yeni Avrupa'nın en önde gelen mimarı haline gelebilir. 40 yılı aşkın başarılı çalışmaları, 150'ye yaklaşan uluslararası sözleşmesi ve işleyen organlarıyla demokrasi ve insan haklarının korunmasının Avrupa ölçeğinde genişlemesinde birinci derecede paya sahip olması kaçınılmaz görünüyor. Doğu Avrupa'daki gelişmelerden sonra üye sayısının hızla artması, Avrupa Konseyi'ni Avrupa'nın en önemli örgütü haline getirebilir. Çünkü Avrupa istikrar ve barışının kurulup geliştirilmesinde, Avrupa'nın nihai bütünleşmesinde demokrasi ve insan haklarına saygının yaşamsal bir önemi olduğu, hiç olmazsa Avrupa'da artık anlaşılmıştır. Soğuk Savaş'ı hiç kimse, hiçbir devlet ya da devletler grubu kazanmamıştır. Soğuk Savaş, tarafların birbirlerinin niyet ve askeri yeteneklerini abarttıkları, uzun ve çok pahalıya mal olan kıyasıya bir rekabetti. ABD ile Sovyetler Birliği'nin kaynaklarını zorlamış ve 1980'lerin sonunda her ikisinde ağır ekonomik, toplumsal ve Sovyetler Birliği'ni ek olarak siyasal sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. 1989 sonrasının tüm gelişmeleri Soğuk Savaş dönemi için ödenen bedelin içindedir ve bu bedeli her zaman olduğu gibi tüm dünya devletleri ve uluslararası kuruluşlar ödeyecektir. 3. Yumuşama döneminin çatışmaları. 1962 yılındaki Küba bunalımından sonra giderek hızlanan bir süreç içinde yerleşmeye başlayan yumuşama, Avrupa kıtasına belirli bir istikrar getirmiştir. Kıtada 1962 yılından sonra da bazı anlaşmazlıklar ve hatta güç kullanılması olmuşsa da bu durum açık bir savaşa yol açmamıştır. Kıtanın bir bölüm ülkeleri kapitalist, bir bölüm ülkeleri de sosyalist yöntemlerle ekonomik kalkınma düzeylerini sürekli yükseltmişlerdir. 19. yüzyılda Avrupa'nın başına büyük dertler açmış bulunan sınır anlaşmazlıkları, 1975 Helsinki belgesi ile istikrarlı bir çözüme bağlanmışsa da, 1989 sonrasının köklü gelişmeleri, özellikle Orta Avrupa'da yeni sınır anlaşmazlıkları ve çatışmalar çıkarmıştır. Ancak 1960'larla birlikte silahlı kuvvet kullanması ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan savaşlar artık Avrupa dışı dünyada gözlenmektedir demek yanlış olmaz. Yumuşama belirli bölgeler ve devletlerde göreli bir rahatlamaya yol açmış olmakla birlikte Asya, Afrika ve Latin Amerika kıtaları bir bütün olarak ele alındığında açık çatışmaların tarih boyunca savaşkan tanınan Avrupa kıtasından başka yerlere çekildiği de açıktır. 1946 ile 1991 yılları arasında tüm dünyada ortaya çıkan 140 silahlı çatışmadan ancak 7 tanesi Avrupa kıtasında meydana gelmiştir. Geriye kalan 133 silahlı çatışma bölgeler arasında şöyle bir dağılım göstermektedir. Asya 40, Orta Doğu 40, Afrika 24 ve Latin Amerika 29. Dünya silah ithalatının bölgeler arasındaki dağılımı da silahlı çatışmaların Avrupa dışı dünyadaki artış hızını açıklar niteliktedir. 1977 yılında dünya silah ithalatının %39'unu Orta Doğu, %17'sini Afrika, %12'sini NATO, %12'sini Varşova Paktı, %11'ini Asya, %6'sını Latin Amerika ve %3'ünü Avrupa'nın geriye kalan bölümü yapmış bulunmaktadır. 1945-1977 yılları arasında Avrupa dışı dünyadaki silahlı çatışmalarda toplam olarak 15 milyon insanın hayatını kaybettiği, 1977-1994 arasındaki çatışmalar dikkate alındığında bu rakamın 25 milyona yükseltilmesi olanaklıdır. Araştırmalardan ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu rakam 1. Dünya Savaşı'nda ölenlerden fazladır. Çatışmaların temel nedenleri. Özellikle az gelişmiş ülkeler arasındaki çatışmaların temel nedenleri konusunda şu unsurlar ortaya atılmaktadır. İ. Modern teknolojiyi ele geçirme isteği. İ. Gelişmiş ülkelerdeki yüksek yaşam standardına duyulan tepki. İ. Geçmişin emperyalist sömürüsü ve İ. Bugünün ırk ayrımı. Bunlar ne kadar önemli olurlarsa olsunlar, çatışma nedeni olarak ulusçu duygu hepsinden daha ağır basmaktadır. Doğal olarak, ulusçu duygu ve öteki birincil bağların sonucunda ortaya çıkan çatışmalar, 3. Dünya ile sınırlı değildir. Kanada'nın, Kübek ve İngiltere'nin Kuzey İrlanda sorunlarının temelinde birincil bağlar yatmaktadır. Ancak çatışmalar az gelişmiş dünyada çok şiddetli bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Bugün endüstrileşme, iletişim ve ulaşım araçlarındaki gelişme ve eğitim standartlarındaki yükselme gibi modernleşme süreçleri, birincil bağların önemini artırmaktadır. Çünkü bütün bu gelişmeler, daha önce aralarında çok az temas bulunan birbirinden farklı grupları bir araya getirmiştir. Böylece daha sık temas, örneğin Nijerya'da olduğu gibi, çatışma olasılığını da artırmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce birbirinden farklı etnik gruplar arasında çok az temas vardı. Özellikle İngiltere'nin sömürge yönetimi temas sürecini başlatmış, ancak merkezi sömürge yönetimi çatışmaların genişlemesini engellemişti. Sömürgeci devletlerin çekilmesinden sonra bir yandan süreç devam ederken, öte yandan çatışmaları engelleyecek merkezi yönetim de ortadan kalkmıştır. Üstelik 19. yüzyılda sömürgelerin sınırları sömürgeci devletler tarafından gelişigüzel çizilmişti. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan sınırlar ya bir etnik grubu iki devlet arasında bölmüş ya da birden çok etnik grubu aynı devletin sınırları içinde bırakmıştı. Bugün dünya devletlerinin ancak %10'u yani 16 devlet tam anlamıyla homojen sayılabilir. %40'ında toplumun %75 ya da daha çoğunu oluşturan bir etnik grup egemen bulunmaktadır. Asıl sorun hiçbir etnik grubun nüfusun yarısını bile oluşturamadığı devletlerde ortaya çıkmakta ve bu tip devletlerde dünya devletlerinin %30'unu oluşturmaktadır. Bunlara örnek olarak Lübnan, Hindistan, Pakistan ve Nijerya gibi devletler verilebilir. Çıkış noktası etnik olan çatışmalar çoğu kez bir tek devletin sınırları dışına taşma tehlikesi taşıdığından uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmektedir. Ayrıca etnik bağların güçlülüğü, egemen bir devletin iç işlerine karışılmaması yolundaki ve az gelişmiş ülkelerin çok önem verir göründükleri devletler hukuku ilkesinin de çoğu kez ihlal edilmesine yol açmaktadır. Arap-İsrail çatışması birincil bağlarla tırmanmış bulunmaktadır. Fas gibi uzak ülkeler savaşkan birlikler göndermekte, dayanışmalarını göstermek isteyen Amerikalı Yahudiler, Amerikan hükümetine baskı yapmaktadırlar. Bazen devletler kendi çıkarlarını geliştirmek için komşu devlet ya da devletlerdeki etnik çatışmaları kullanabilmektedirler. Örneğin Libya, Çad'daki Hristiyan ve siyahi rejime karşı Müslüman Arap asileri, Çad hükümeti Sudan'daki Müslüman Arap rejimine karşı siyahi asileri ve Sudan'da Etiyopya'daki Hristiyan rejime karşı Müslüman asileri desteklemektedir. Etiyopya'da Sudan'daki asilere yardım etmektedir. Devletler aralarındaki çatışmalarda büyük devletlerin yardımını da aramaktadırlar. Hindistan Pakistan'la çatışmasında Sovyetler Birliği'nin etkin desteğini aramış, Pakistan'da buna karşılık CHC ve ABD'nin desteğini sağlamaya çalışmıştı. Böylece temelde etnik bir sorundan ortaya çıkan 1971 savaşı büyük devletler arasında potansiyel bir çatışma olasılığını taşımıştı. Ayrıca bu çatışma her iki ülkenin de nükleer silahlara sahip olma isteklerini kamçılamış bulunmaktadır. Çin-Hint çatışması 1. Çatışmanın temeli. 1962 yılındaki Çin-Hint sınır çatışması sanıldığının aksine ideolojik bir temele dayanmaz. Çatışmanın temeli İngiliz sömürgeciliği döneminde iyi çizilmemiş olan sınırların, McMahon çizgisi, yarattığı toprak uyuşmazlıklarıdır. Anlaşmazlık konusu olan topraklar ise, üzerinde yaşayan nüfusun son derece az ve seyrek olduğu yüksek Himalayalardadır. Taraflar için askeri ve stratejik amaçlar dışında çatışma bölgelerinin ekonomik önemleri çok azdır. Daha önce de değinildiği gibi, 1950 yılında Tibet'in Çin tarafından kurtarılışı Hindistan'da kuşku ile karşılanmıştı. Tibet bu tarihe kadar iki ülke arasında tam bir tampon bölge oluşturmuş ve böylece bazı bölgelerde düzensiz ve üstünkörü biçimde çizilmiş olan sınır üzerinde önemli bir anlaşmazlık çıkması engellenmişti. Ancak Tibet'in Çin'e bağlanması ve bu yolla iki ülkenin doğrudan temasa geçmeleri Nehru'yu bu sınırların çizilmesi konusunda harekete geçirdi. Nehru, McMahon çizgisinin Hindistan'ın kesin sınırı olduğunu ve bunun Çin tarafından böyle kabul edilmesi gerektiğini açıkladı. Yani Hindistan bağımsız olduktan sonra eski İngiliz yönetimi tarafından iddia edilen toprakları Hint devletinin sınırları olarak benimsedi. Çin'e göre ise bu toprakların bir bölümü İngiliz emperyalizmi tarafından hak iddia edilen ama gerçekte Hindistan'a ait olmayan bölgelerdi. 2. Sınırların niteliği. Çin-Hint sınırı doğu, orta ve batı olmak üzere 3 bölüme ayrılabilir. Nepal'in tampon bölge olduğu orta büyük bir sorun çıkarmamaktaydı. Doğu bölümü Hindistan'a göre McMahon çizgisi tarafından belirlenmişti. Bu 1914 yılında Tibet ile Hindistan'daki İngiliz yönetimi arasında saptanmış bir çizgiydi. Çin'in iddiasına göre Tibet o dönemde bağımsız bir devlet olmadığı için anlaşma yapacak yetkisi de yoktu ve bu yetki aslında Çin'e aitti. Ancak şu da var ki 1914'teki anlaşma görüşmeleri sırasında Çin temsilcisi de bulunmaktaydı ve o zaman bu sınıra herhangi bir itirazı olmamıştı. Batıda asıl anlaşmazlık Ladakh, daha doğrusu Ladakh'ın kuzeydoğu ucunu oluşturan Aksai Çin üzerindeydi. Chu Enlai'ye göre Aksai Çin hiçbir zaman Hint egemenliği altına girmemişti ve dil bakımından da halkı Hindistan'dan çok Çin'e yakındı. 1950 yılında Çin ordusu Tibet'teki ayaklanmayı buradan geçerek bastırmış ve 1956-1957 yıllarında Sinkiang-Tibet karayolunun denetimi bu bölgeden geçerek sağlanmıştı. Hatta daha 1954'te karayolunu yapabilmek için Hint birliklerinin bölgeden çekilmesini istemiş ve iki ülke arasında daha o zaman bir anlaşmazlık çıkmıştı. Hindistan hükümetine göre ise Aksai Çin her zaman Hint yönetimi altında kalmıştı. Ancak bu durumda Çin'in bu uzun karayolunu nasıl yapmış olduğu sorusu sorulmaya değer. İki ülke arasındaki ilişkileri bozan bir başka gelişme de Çin'in bu batı bölgesinde siyasal bakımdan birbirinden ayrı ama etnik bakımdan yakın halkları Sikkim, Bhutan, Nagaland ve Nepal bir federasyon biçiminde birleştirmeye kalkmasıydı. Böyle bir durum Çin'in bölgedeki etkisini artıracağı gibi ilgili bölge halklarının bir bölümünün ve yöneticilerinin böyle bir girişimi desteklemeleri Hindistan için ayrı bir tehdit oluşturuyordu. 3. Çatışmanın çıkması. 1960 Nisan'ında Yeni Delhi'yi ziyaret etmekte olan Çin Dışişleri Bakanı Chou Enlai, Hindistan hükümetine bir takas önerisinde bulundu. Buna göre Çin, doğu sınırında McMahon çizgisinin gerisine çekilecek, buna karşılık Hindistan'da, Ladakh'ta aynı biçimde davranacak ve böylece iki ülke arasında uzlaşmaya gidilecekti. Hindistan bu öneriyi reddedince, Çin, Hint toprakları üzerindeki iddialarını artırmaya başladı ve bu iddiaları destekleyecek haritalar ortaya çıkardı. Ayrıca sınırın düzensizliği ve belirsizliği, hava ve karada karşılıklı sınır ihlali olaylarına yol açıyordu. 1960-62 yılları arasında çeşitli sınır çatışmaları oldu. Çin batı sınırında 1962 Ekim'inde kitle halinde saldırıya geçti. Hindistan hem zayıftı hem de saldırıyı beklemediğinden gafil avlandı ve gerilemeye başladı. Saldırıdan iki gün sonra istediğini ele geçiren Çin, 7 Kasım 1959 tarihindeki gerçek denetim alanları temel alınmak üzere ateşkes önerdi. Nehru ise Çin'in belirli bölgelerde fiilen denetim kurmuş bulunduğunu, bir kez görüşmeler başlarsa durumun değiştirilmesinin imkansız olacağını ve bu yüzden Çin işgal ettiği topraklardan çekilmedikçe görüşmelere girişemeyeceğini açıkladı. Alacağını zaten almış ve sınırdan içeri girmiş bulunan Çin, 21 Kasım 1962'de tek yanlı olarak ateşkes ilan etti ve 1 Aralık 1962'den başlayarak geri çekileceğini belirtti. Çatışma böylece durdu. Çin'in Ekim ayında saldırıya geçip hemen Kasım ayında ateşkes ilan etmesinin nedenleri olarak şunlar sıralanabilir. İyi. Bir kere Sovyetler Birliği son derece sert bir tutum takınarak gerekirse Hindistan'a her türlü silah gönderebileceğini açıklamıştı. İyi. Himalaya yükseklerinde kış gelmişti. Çin yumuşak bir direnme ile karşılaşınca Hint topraklarında çok ilerilere kadar gitmiş ve gerisiyle lojistik bağlantısı kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. İyi. Dünya kamuoyu saldırıya karşı sert bir tepki gösterdi. Çin'in en yakın dostları bile bu saldırıyı Çin'in barışsever bir devlet olma niteliği ile hiç bağdaşmayan bir davranış olarak değerlendirmişlerdi. İyi ve önemli kısa süreli bir amaç gerçekleşmiş ve Aksai Çin ele geçmişti. Çok gecikmeden girişilecek bir barış kampanyası Çin'in uluslararası prestijini yeniden yükseltebilirdi. Ve son olarak Hindistan öyle ağır bir yenilgiye uğramıştı ki Çin ateşkes ilan eder etmez Hindistan'ın barış görüşmelerine oturacağını sanmıştı. 4. Sonucu ve tepkiler. Çin-Hint çatışmasının en önemli sonucu Hindistan'ın o zamana kadar başarılı bir biçimde sürdürdüğü bağlantısız dış politikadan ödünler vermesi, Batı bloku ve özellikle ABD'ye yaklaşması olmuştur. Nehru 25 Ekim 1962 tarihinde verdiği bir demeçte, Hindistan'ın daha önce bir düşler dünyasında yaşadığını, ancak Çin'in giriştiği bu saldırının Hindistan'ı yeni ve gerçekçi bir dış politika izlemeye iteceğini ve artık acı gerçekleri görmeye başladıklarını söyledi. Nehru bu konuşmasında Çin saldırısının yalnız Hindistan'ın değil, tüm Asya halklarının tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Dünyanın en kalabalık iki ülkesi arasındaki çatışma, Ladakh'ta küçücük bir toprak parçası üzerinde çıkmıştı. Hindistan, ÇHC ile neden olumlu görüşmelere girişmedi? ÇHC, dünya kamuoyunu karşısına aldığını bile bile, ufak bir toprak parçası için neden silaha sarıldı? Bu önemli sorulara doyurucu cevaplar vermek kolay değildir. Ancak siyasi tarih açısından önemli bir nokta, bu çatışmanın devletlerin dış davranışlarında prestijin ne kadar önemli bir rol oynadığını göstermesidir. ABD'nin Vietnam'da savaşı kaybedeceğini ya da kazanamayacağını anladıktan sonra uzun süre bölgeden çekilmemesini de en iyi uluslararası prestij açıklamaktadır. Çin-Hint çatışmasının bir başka önemli sonucu ya da verdiği derste, özellikle yerel sorunlarda bir devletin silahlı kuvvetlerini hangi sınırlı siyasal amaç için kullanacağını, daha önce ayrıntılarına kadar hesaplamasının ve bu amacı başka devletler daha müdahale edecek zamanı bulamadan çok kısa süreli ve başarılı bir askeri harekatla gerçekleştirmesinin siyasal çözümün temel anahtarı olduğunu göstermesidir. İleride değinileceği gibi başka bölgesel devletler bu başarıdan önemli dersler alacaklardır. Tibet sorunundan dolayı Çin-Hint ilişkileri gerginleştikçe Sovyetler Birliği önce taraflar arasında arabuluculuk çabalarından tarafsızlığa, Çin saldırısı sonucunda ise Hindistan'a açıkça destekleme durumuna geçti. Hindistan'a o tarihe kadar yapmakta olduğu ekonomik ve askeri yardımı artırdı. Sovyet dış politikasındaki bu gelişme, daha önce ele alınmış bulunan Çin'i çevreleme politikasının kapsamı içinde değerlendirilebilir. Hindistan üzerinde Sovyet ve Amerikan politikaları bir bakıma benzer duruma geldi. Her iki tarafta istikrarlı bir Hindistan'dan yana oldular. Yoksa Hindistan parçalanabilir ve böylece Çin'in Güney Asya'daki etkisi artabilirdi. Hindistan, Pakistan ve Bangladeş. 1-1965 tarihli Hindistan-Pakistan Savaşı. A. Çatışma. İki devletin de kuruluşundan bu yana Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkiler Keşmir sorunu yüzünden dostluk havasından uzak bulunmaktaydı. Her iki devlet de Keşmir sorununda güçlü durumda olmak ve modern silahlar elde etmek amacıyla büyük devletlere yanaşmaya başlamışlardı. Pakistan, kurulmasında ABD'nin ön ayak olduğu Merkezi Antlaşma Örgütü'ne, CENTO, üye olmuş, Hindistan-Sovyet yörüngesine yaklaşmaya başlamıştı. 1962 yılındaki çatışmada Hindistan'ın Çin birliklerine hemen yenilmesi de Pakistan'ı askeri gücü sayıca az olmasına rağmen Hindistan'ı yenebileceği düşüncesine sürüklemişti. Hindistan ile Pakistan arasındaki anlaşmazlık bölgesi olan Keşmir'deki ateşkes çizgisinde 1964 yılı içinde iki ülke birlikleri arasında çeşitli çatışmalar çıkmış ve bu çatışmalar 1965 yılının ilk yarısında şiddetlenmeye başlamıştı. İki ülke 1965 Nisan'ında Rankuch bölgesindeki birliklerini güçlendirdiler. Bu arada 1962 yılından beri sınırın daha kuzeyinde Hint ve Pakistan birlikleri arasında süren çatışmalar da 1965 yılının ilk yarısında hızlanmıştı. 5 Ağustos 1965'te Hint-Pakistan ilişkilerinde o zamana kadarki en önemli bunalım ortaya çıktı. Bu tarihte Pakistan askerleri Keşmir'in Pakistan'ın elinde bulunan bölgesinden Hindistan'ın elinde bulunan bölgeye bir ayaklanma çıkarmak amacıyla geçtiler. Hint birlikleri ise ateşkes çizgisindeki bu geçişi önlemek için 16 Ağustos'tan başlayarak Pakistan sınırı içindeki bazı stratejik noktaları işgal etti. Bunun üzerine Pakistan Keşmir-Hint bağlantısını yani Srinagar-Delhi yolunu kesmek için Jammu bölgesine bir saldırı düzenlerken Hindistan'da Eylül ayında Pakistan'a karşı üç kollu bir saldırıya geçti. Çatışmalar BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Eylül tarihli ateşkes çağrısına tarafların uyması ile durdu. Bu arada savaş boyunca Pakistan'ı desteklediğini açıklayan ÇHC, Hindistan-Tibet-Sikkim sınırındaki tahrim edilmiş noktalar kaldırılmadığı takdirde bu devlete savaş açacağını açıklayıp bunalımın sınırlarını genişletir gibi olmuşsa da daha sonra bu tehdidi geri aldı. Ateşkesten sonra Hint-Pakistan ilişkileri gergin kaldı. Çünkü ateşkese rağmen iki tarafta birbirlerinin önemli toprak parçalarını ellerinde bulunduruyorlardı ve bu yüzden sık sık sınır çatışmaları oluyordu. BM Genel Sekreteri U Thant'ın birliklerin geri çekilmesi yolundaki çabaları sonuç getirmedi. Pakistan birliklerin geri çekilmesi için önce Keşmir sorununa siyasal bir çözüm getirilmesi gerektiğini savunuyor. Bu da Hindistan tarafından kabul edilmiyordu. B. CENTO'nun tutumu. Pakistan Başbakanı Zülfikar Ali Bhutto, 1965 Eylül'ünde yaptığı bir açıklamada Hindistan'ın saldırısı karşısında CENTO Antlaşması'nı, Bağdat Paktı'nın adı, 1958 Irak devriminden sonra bu devletin ittifaktan çekilmesiyle CENTO Merkezi Antlaşma Örgütü olarak değiştirilmiş ve merkezi Ankara'ya taşınmıştı. Harekete geçireceğini söyledi ve örgüt üyeleri olan İran ve Türkiye'den silah yardımı istedi. 11. kaset, 2. yüzün sonu.